Ayrım 15, Umutlar ve İdamlar, Altan Öymen, sayfa 153. DP grubunun son toplantısı. Menderes ertesi günkü 25 Mayıs 1960 sabahı 11'de toplanan Demokrat Parti Meclis grubunda da son grup konuşmasını yaptı. Demokrat Parti Meclis grubu o gün 25 Mayıs 1960 Çarşamba günü 98 üyesinin imzaladığı bir önerge ile olağanüstü olarak toplanıyordu. 98 imzalı önergeyi Giresun Milletvekili Dr. Ali Naci Duyduk hazırlamış ve o toplantının gerekli olduğuna inanan arkadaşlarına imzalatmıştı. Basına kapalı olan Demokrat Parti grubu toplantısı saat 11'de başlamıştı. İlk sözü Başbakan Adnan Menderes almıştı. Konuşmasından kendisinden başka kimsenin konuşmasını istemediği ve meclisin bir süre için tatile sokulmasını istediği anlaşılıyordu. Fakat Denizli Milletvekili Baha Akşit'in yönetimindeki grup başkanlığına daha önceden 8 milletvekili başvurup söz sırasına girmişti. Başbakan konuşmasında sokak gösterilerine değindi. "Bu nimayişler artık bitti denebilir. Harbiye hadisesi olmasaydı bitiyordu bile. Harbiye hadisesi de diğerleri kadar vahim değildir." Ancak grubun büyük bir kısmının o fikirde olmadığı salondan zaman zaman gelen itiraz seslerinden anlaşılıyordu. Başbakan gruptaki o dalgalanmayı yatıştırmak için olsa gerek daha sonra yapacağı bir açıklamadan bahsetti. Meclis Tahkikat Encümeni'nin faaliyetinin artık sona erdiğini, bunu o günün akşamında açıklayacağını söyledi. Bu sözler salondaki uğultuları bir ölçüde yatıştırdı. Başbakan grupta açıkladığı gibi o akşam 17'de uçakla Eskişehir'e gidiyordu. Bunu açıklarken şunları da söyledi. Türk milletinin ayağı ne kadar gidip hadiseleri anlatmak ve onun memleket politikasında bir kuvveti zinde, yani zinde kuvvet olarak tutmak lazımdır. Bu meselelerin müzakere ve münakaşa edilmesinin şu anda katiyen doğru olmayacağını parti reisiniz olarak beyan eder ve bana tesanüdünüzle yardımcı olmanızı bekler, her birinizin ayrı ayrı gözlerinden öperim. Ama bu sözler grupta müzakere açılmasını isteyenlerin taleplerini geri almasına yetmedi. Daha önce söz isteyen 8 üye grup başkanına seslenerek kendilerine söz vermesi gerektiğini hatırlattılar. Grup başkanı Akşit'in önünde ise o sırada daha önemli bir görev vardı. Meclisin uzunca bir süre için tatile girmesini isteyen başbakanın talebini yerine getirmek. O konuda gruba bir önerge verilmişti. Önerge kabul edilirse tatil önergesi meclis genel kurulunda da görüşülüp kabul edilecek ve tüm milletvekilleri 20 Haziran'a kadar 25 günlük bir uzun tatile çıkacaklardı. Bu hükümetin başka konularla uğraşmasını kolaylaştıracaktı. Ama o önergenin oya konulmak istendiği öğrenilince gruptaki tepkiler arttı. Daha önce söz almış olan üyeler söz haklarını kullanmak istiyorlardı. Başkan o isteği yerine getiremeyeceğini bildiriyordu. Üyelerden o konuda oylama yapılmasını isteyenler çıkıyordu. Menderes'in DP grubundaki son sözleri. Bu durumu gene Profesör Rıfkı Salim Burçak'ın anılarından izleyelim. Şunları yazıyor Burçak. Doktor Akşit Başbakan'ın direktifiyle grubun kesin temayülü arasında kısa bir süre sallandıktan sonra kendisini toparladı ve tercihini şu sözlerle ilan etti. Müzakere açılıp açılmaması hususunu da oylamayacağım. Doktor Akşit'in söz alan üyelere söz vermeyeceğini açıklaması bardağı taşıran son damla tesirini gösterdi ve Baha Akşit'e bağıranların sayısı gittikçe arttı, düzen bütün bozuldu. Doktor Akşit ise riyaset mahzurlu gördüğünden bu hususta oylama yapmayacaktır. Sözleriyle az önceki kararını bir kere daha pekiştirdi. Grubun disiplini şimdi tamamen kaybolmuş, toplantı tam bir curcun havasının içine girmişti. Her kafadan bir ses çıkıyor, kimin ne dediği anlaşılmıyordu. Başkan işte böylesine bir ortamda yeni bir teklifi oylamak istedi. Yaklaşan Kurban Bayramı münasebetiyle 20 Haziran'a kadar meclisin tatile girmesini öneren teklifi oylayacağını bildirdi. Fakat meclisin uzunca bir tatile sokulmak istenmesi gruptaki hiddet ve heyecanı bir kat daha arttırdı. Demek ki grubun olağanüstü toplantısı boşa gidiyor, 90 küsur imza ile grubu toplantıya çağıranlar ağızlarını açıp bir tek söz söylemeden meclis grubu dağılıyor. Meclis ise bu çok kritik günlerde uzunca bir tatile sokuluyordu. Durmadan sıra kapaklarına vuran üyeler başkanlığı sürekli surette protesto etmeye başladılar. Başbakan işte bu ortamda yeniden kürsüye geldi. Deminden beri harcadığı bütün çabalara rağmen arkadaşlarını bir türlü yatıştıramamış, sözünü gruba geçirememişti. O da yorgun ve sinirliydi. Böylesine bir ruh hali içinde bulunan başbakan, "Bu gürültüyü parti reisinin sıfatıyla şayanı teessüp bulmaktayım." diyerek kürsüden ayrıldı. Bu başbakanın meclis grubumuzdaki son sözleriydi. 10 yıllık başbakanlığı süresince grubu daima kollayan ve onu kırıp incitmemeye her zaman dikkat etmiş olan bir insan, az önce gözlerinden öptüğü arkadaşlarına karşı şimdi nasıl olup da bu derece ağır bir hitapta bulunabiliyordu? Menderes grupla kendi arasındaki bağların artık koptuğunu gördüğü ve her şeyi göze aldığı için mi arkadaşlarına karşı bu kadar ağır bir hitapta bulunmuştu? Meclisin tatiliyle ilgili olarak Vacit Asena tarafından verilen önergeyi Doktor Akşit işte böylesine bir curcun havası içinde okutarak oya koydu ve kabul edildiğini bildirdi. Mevcut tansiyonu yumuşak tedbirlerle düşürmeye çalışan mutedil kanada mensup arkadaşlar üzüntüden donmuş gibiydiler. Günlerden beri merakla beklenen olağanüstü grup, tehlikeli boyutlara varan gerginliğe bir çare bulamadan, hatta bu meseleyi müzakere bile edemeden dağılmıştı. 7. Bölüm 26-27 Mayıs Gecesi. Başbakan Menderes aktif politikacı olarak son gezisini Eskişehir'e yaptı. Tahkikat encümeninin görevini tamamladığını açıkladı. Açıklama ertesi günkü gazetelere yansıdı ama beklenen etkiyi yapmadı. 26-27 Mayıs gecesi artık Okyay'dan çıkmıştı. Başbakan Ankara ve İstanbul'daki gelişmeleri Eskişehir'deki yemek davetinde Ankara'dan açılan telefonla öğrendi. Bu sayfada Hürriyet'in 26 Mayıs 1960 tarihli nüshasının ön sayfası var. Başlık şöyle, meclis tahkikat encümeni işini bitirdi. Başvekil dün şimdi encümenin raporunu hazırladığını bildirdi. Bu arada 7 vilayetin emniyet müdürleri değişti. Rumlar Kıbrıs Anlaşması'nın feshi için kampanya açtılar gibi diğer başlıklar da var. Alt yazı şöyle, Başbakan'ın 25 Mayıs akşamı Eskişehir'de Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklama tüm İstanbul gazetelerinin sabah sayılarında yayımlandı. Ama gazeteler o zamanlar yurdun birçok yerine ancak ertesi gün ulaşabilecekti. 27 Mayıs günü. Yani artık vakit çok geçti. Başbakan Adnan Menderes'in 25 Mayıs 1960 akşamında başlayan Eskişehir gezisi, aktif siyasetçi olarak yaptığı son gezisiydi. Eskişehir'e DP ileri gelenlerinden bazılarıyla birlikte uçakla gitti. O sırada Anadolu Ajansı'na bir demeç verdi. Ankara'da DP meclis grubunun basına kapalı toplantısında DP'li milletvekillerine verdiği haberi kamuoyuna açıkladı. Haber DP grubu içindeki etkilerinin gösterdiği gibi Demokrat Parti mensuplarının da önemli bir kısmını memnun edici bir haberdi. O yılın Nisan ve Mayıs aylarında yaşanan gerginliklerin ve o gerginliklerin kaynağı olan tahkikat encümeninin görevinin sona erdiğini ilan ediyordu. Tahkikat encümeni malum, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin genel kurulunda alınan bir kararla kurulmuştu. O kararı oluşturan önergenin metninden büyük bir bölümüyle encümenin, yani komisyonun kuruluşu ben kitapta anlatmıştım. Bir beş hatırlatayım. Encümenin 15 üyesinin tümü Demokrat Parti Meclisi'nin o zamana kadarki görevler arasında benzeri görülmemiş bir görevdi. Meclisin anayasa ve iç tüzüğe göre meclis tahkikatı yoluyla karara bağlayabileceği suç iddiaları ancak bakanlar hakkındaki suç iddialarıydı. Meclis genel kurulunda bir veya birkaç bakan hakkında iddialar öne sürülüyor da o iddialar ciddi bulunuyorsa bir tahkikat encümeni kurulurdu. O encümen yani komisyon o iddiaların yargı konusu olduğuna karar verirse ilgili bakanın veya bakanların yüce divana sevk edilmesi için bir rapor yazardı. O rapor meclis genel kurulunda kabul edilirse ilgili bakan sanık haline gelirdi, yüce divanda yargılanırdı. Öyle bir durumda o tahkikatı yürütecek komisyonun görevi savcılık veya sorgu hakimliği görevini andırıyordu. O yüzden komisyona bazı adli yetkiler de tanınmıştı. Ama o durum sadece bakanlık görevini sürdürürken yetkilerini kötüye kullanarak suç işledikleri iddia edilen bakanlarla ilgili tahkikat için söz konusuydu. Demokrasinin olmazsa olmaz koşulları olan muhalefet partileri ve bir kısım basın için meclis tahkikatı açmanın ve o tahkikatı yürütecek komisyona adli yetki vermenin ne o zamanki anayasal düzende yeri vardı, ne de 15 üyeli o komisyonun 15 üyesinin tümünün iktidar partisi üyeleri arasından seçilmesinin. Bu zamanın anayasasındaki anlattığımız meclis soruşturması usulü ile meclisin herhangi bir konuyla ilgili bilgi edinmesi için var olan meclis araştırması usulünün birbirine eklenmesiyle icat edilmiş bir baskı mekanizmasıydı. O icadın dayanağı da bugünkü anayasa ve iç düzükte iki ayrı sözcükle tanımlanan iki ayrı komisyonun ikisinin de o zamanki eski anayasa dilinde aynı sözcükle, tahkikat sözcüğüyle ifade edilmesiydi. Bu sayfada Cumhuriyet'in 26 Mayıs tarihli nüshasının ön sayfası var. Başlık şöyle: Başbakan komisyon işini bitirdi dedi. Meclis görüşmelerinin neşri yasak edildi. Tahkik komisyonu işini iki ay evvel tamamladı şeklinde. Altyazı da şöyle: Cumhuriyet'in 26 Mayıs tarihli sayısında başbakanın tahkikat encümeni işini bitirdi sözü manşetteydi. Ama o manşetin hemen altında meclisin 20 Haziran'a kadar tatile sokulması için verilen DP grubu önerisi üzerindeki görüşmelere yasak konulduğu haberi vardı. Yani üstte bir umut verici haber ama altta yasaklı dönemin devam etmekte olduğunu hatırlatan bir umut kırıcı haber. İkincisi birincisine umut bağlamayı güçleştiriyordu. Kadıoğlu davacı. Anayasa bir yana, hukukun genel ilkeleri bir yana, önergenin akıl ve mantıkla bağdaştırılacak bir yanı yoktu. Bir tahkikat ki şikayetçisinden savcısına, yargıcından tanığına, hatta mübaşirine kadar tüm uygulayıcıları aynı kişidir. Onun adil davranacağına inanmak mümkün müdür? Şikayetçi DP grubu, savcı DP grubu başkanı, karar verici DP grubunun 15 milletvekili, tanıklar DP mensupları ve yandaşları. Şairin dediği gibi, Kadıoğlu davacı ve muhzır dahi şahit, ol mahkemenin hükmüne derler mi adalet? Evet, 1960 yılının Nisan ayında mecliste kurulan tahkikat encümeniyle öyle bir mekanizma oluşturulmuştu. Amacı da belliydi. İç düzükle hükümetin bakanlarının meclis tarafından denetlenmesi için kurulmuş bir soruşturma mekanizmasını muhalefete ve basına karşı bir silah haline getirmek. O silahla muhalefeti ve basını en azından görevini yapamaz duruma düşürmek. En azından diyoruz, çünkü o tahkikatın sonucunda ne olacağı konusunda daha kaygılı tahminler yapanlar vardı. CHP'nin kapatılıp yeniden bir tek partili dönemin başlatılabileceğini düşünenler. Basının yola getirilmesi için de eski zamanlarda olduğu gibi gazete çıkarmanın fiilen iktidarın iznine bağlı bir iş haline getirilebileceğinden endişe edenler. Şimdi zaman geçtikten sonra o düşüncelerin, endişelerin abartılı olduğu sonucuna varılabilir. 1960'tan sonra Demokrat Partililerin değerlendirmeleri de öyledir. Fakat toplum hayatında, hele siyasi mücadelenin 1960 yılında vardığı noktada öyle endişelerin etkili olduğu ve giderek yaygınlaştığı görülür. Hele iktidar sözcülerinin o dönemde muhalefete, basına, akademisyenlere ve demokratik hayatın diğer vazgeçilmez kuruluşlarına yönelen çok ağır hücumları hatırlanırsa o yaygınlaşmanın nedenleri daha iyi anlaşılır. Zaten o hatırlama işi için o dönemi benim gibi bizzat yaşamış olmaya veya o dönemle ilgili yayınların sayfalarını karıştırmaya gerek yok. Sadece 18 Nisan günü mecliste okunan ve DP'lilerin çoğunluk oyuyla kabul edilip hemen yürürlüğe giren tahkikat encümeni kurulması ile ilgili önergeye göz atmak yeter. Bunun da bir önceki kitapta büyük bir kısmını yayımlamıştım. Burada da gene bir özet yapayım. Önerge, meclisteki ana muhalefet partisi olan CHP ve bir kısım basın diye adlandırdığı gazeteler ve gazetecilere öyle suçlamalar yöneltiyordu ki bunların her birinin Türk Ceza Kanunu'nda karşılıkları vardı. Yani o iddiaların CHP içinde, bir kısım gazete içinde kapatma nedeni olduğu öne sürülebilirdi. Partinin ve gazetecilerin yöneticileri içinde cezaevine konulma nedeni olabilirdi. Tabii eğer normal bir mahkeme önünde kanıtlanabilirse, Ama o tahkikat sürecinin mahkeme önüne çıkmadan önceki bölümünde o iddialar suçlanan politikacıların ve gazetecilerin üzerinde Demokles'in kılıcı gibi kalacaklardı. Mahkeme önüne çıkacakları zaman gelinceye kadar da önüne çıkacakları mahkemenin nasıl bir mahkeme olacağı belli değildi. Çünkü tahkikat encümeninin kurulmasından önceki DP grubu tutanaklarında da ülkede bu gibi konular için özel mahkemeler kurulması yolundaki öneriler yer almaktaydı. Şimdi yeniden hatırlayalım. Tahkikat encümeninin kurulması için DP grup başkanının imzasıyla meclise verilen o önergedeki CHP'nin ve bir kısım basının suçları olarak gösterilen fiilleri. Haklarındaki iddia demiyorum, suç diyorum. Çünkü onlarla ilgili cümleler iddialardan söz ediliyormuş gibi yazılmamış. Hatta mahkeme kararı gibi de değil, Yargıtay'dan da geçmiş birer kesin hükümmüş gibi yazılmıştı. Ana muhalefet partisi CHP'nin fiilleriyle ilgili ifadeler arasında şunlar vardı. Çeşitli gayrimeşru yollarla halkı kanunları ihlale ve adli mercilere karşı galeyana ve fiili tecavüzlere teşvik etmek. İktidar partisinin mensup ve taraftarlarına baskı yapmak. Memleketin emniyet ve asayişi koruma görevlerini, vazifelerini yapmaktan alıkoymaya cüret etmek. Yurt dışından yayın yapan komünist radyosunun dinlenmesini teşvik etmek. Devlet vazifelilerini, Türk kadınlarını, dost ve müttefiklerimizi iğrenç isnatlarla kötülemek. Hücre teşkilatı ile işleyen gizli kollar kurmaya çalışmak. Gelecek seçimlerin meşruiyetini muallelmiş gibi göstermek ve benzeri şeyler. Bu sayfaya Hürriyet'in 18 Nisan 1960 tarihli nüshasını koymuş. Başlık şöyle, dönüm noktası, DP önergesi bugün mecliste görüşülüyor. Müzakereler sonunda 15 kişilik bir komisyon teşkili istenecek. DP'liler çalışmaların siyasi bünyeyi istikrara kavuşturacağını söylüyor. Bu arada Gülek'e göre yeni tedbirler huzuru temin edemeyecek. Bir kısım basının suçları. Gerekçede sadece ana muhalefet değil, bir kısım basın adı altında gazetelerin iktidarı desteklemeyen kısmı da benzeri ifadelerle suçlanıyordu. Suçlamalar arasında şöyle laflar da vardı. Muhalefetle aynı gayelerle ve neşir yoluyla faaliyette bulunarak, Cumhuriyetimizin ve genç demokrasimizin fikri ve manevi temellerini tahrip etmek, devletin ve cemiyetin ana müesseselerini şantaj, baskı ve tehdit suretiyle işlemez hale getirmek, hakikatleri tahrif etmek ve yalan neşriyatta bulunmak suretiyle memleketin siyasi, iktisadi, mali, içtimai hayatını tehlikeye maruz bırakmak ve benzeri şeyler. CHP'nin ve bir kısım basının faaliyeti gayrimeşruymuş. Meclisteki DP çoğunluğunun kararıyla kabul edilip yürürlüğe giren önergeyle komisyon üyeliğine seçilen 15 milletvekili CHP ile bir kısım basın hakkındaki bu suçlamaları tahkik edeceklerdi. Yani şimdiki deyimle soruşturacaklardı. Oysa önergelerdeki ifadelere göre belirttik, o işi tahkikat veya soruşturma diye tanımlamak yanlış olurdu. Çünkü meclis çoğunluğunun oylama yoluyla kabul ettiği metin, CHP'nin ve bir kısım basının suçlu olduklarının ilanı niteliğindeydi. Mesela, CHP'nin çeşitli gayrimeşru yollarla halkı galeyana ve fiili tecavüzlere teşvik etmek, kardeş kavgalarına müncer olan tertiplere başvurmak, baskı ve vaatler yoluyla vazifelerini ifadan alıkoymaya cüret ve teşebbüs etmek diye sıralanan bir sürü iddia, CHP'nin diye başlayan çok uzun bir tek cümlenin içine yerleştirilmişti. Bu lafların ve benzerlerinin arkasından da şu ifade geliyordu. CHP'nin yukarıda maruz yani arz edilen faaliyetleri daha müessir etkili hale getirmek suretiyle giriştiği yıkıcı, kanun dışı ve gayrimeşru faaliyetleri. Evet, CHP'nin faaliyetleri yıkıcı, kanun dışı, gayrimeşru. DP'nin grup üyelerinin ve tahkikat komisyonunun kararı baştan itibaren böyleydi. Ama o ifadenin arkası da vardı. Aynı cümle daha da devam ediyordu. Buna bir kısım basının faaliyeti de ekleniyordu şöyle. İle Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin fikri ve manevi temellerini tahrip eden, devletimizin ve cemiyetin temel müesseselerini şantaj, baskı ve tehdit suretiyle işlemez hale getirmek, hakikatleri tahrif etmek, yalan neşriyatta bulunmak suretiyle memleketin siyasi, iktisadi, mali, içtimai hayatını tehlikeye sokan bir kısım basının gayrimeşru faaliyetlerinin ve yukarıdan beri tafsilatıyla arz edilen ahvalin, yani durumların, önlenmesini gayri mümkün, yani imkansız kılmakta olan sebeplerin mahiyetini tetkik ederek. Ve bu ifadelerden sonra gelin de inanın, encümen işte öneri metninde yüzlerce kelimeyle anlatılan bütün o suçların mahiyetini, yani ne olduğunu tetkik edecekmiş. İnsan mantığıyla alay eder gibi bir laf. O suçların mahiyeti öneriyi hazırlayan DP grubu yetkililerince çoktan tespit edilmiş. Meclise DP grup başkanının, yani Baha Akşit'in verdiği önergede tek tek yazılmış. Gene DP grubu yetkilileri tarafından tutum ve davranışlarına güvenilerek aday gösterilip seçilen o 15 DP'li encümen üyesi önergede verilen şu şu şu suçları işlediler hükmünü değiştirmeye niyet edebilir mi? Belli ki önergeyi hazırlayanlar ne yazmışlarsa üyeler de o yönde davranacak. Encümen başkanına sormaya gerek var mı? Evet, komisyonun mahiyeti böyleydi. Gerçi mecliste kabul edilen önergeyle kurulduğu 18 Nisan 1960 gününden 25 Mayıs 1960 gününe kadar geçen 37 gün içinde iktidar yetkilileri o komisyonun varlığını ele güne karşı "Bu bir meclis komisyonudur, bağımsızdır, iktidara bağlı değildir, tahkikatını tarafsız bir şekilde yapacaktır" deyip duruyorlardı. Ama buna kimsenin inanmasının mümkün olmadığını kendileri de biliyorlardı. Bu açıdan Başbakan Menderes'in 25 Mayıs günü Eskişehir'de Anadolu Ajansı'na verdiği demeci işitenlerden, siyaseti yakından izleyenler, tahkikat encümeninin bağımsız olduğuna dair eski iddiaları bir yana bıraktı. Başbakanın demecindeki o açıklamayı ciddiye aldı. Çünkü komisyon bağımsızdır, iktidardan emir almaz, kendi kararını kendi alır diye verilen eski demeçlere inansalardı, şunu sorma ihtiyacını duyarlardı. Peki ama hani o encümen kendi kararını kendi alıyordu? Eğer görevini tamamladıysa bunu ilan etmesi gereken kişi encümenin başkanı değil miydi? Evet, encümenin başkanı Ahmet Hamdi Sancar, encümenin bütün kararlarının ve bildirilerinin altında onun imzası vardı. Ama bunu komisyonun faaliyeti bitti mi diye Sancar'a da sormak kimsenin aklına gelmedi. Encümenin ne yapacağını Sancar nereden bilsin? O işi başbakan bilir diye düşünüldü. Bu gerçekçi bir düşünceydi. 1960 yılının 18 Nisan'ında meclisteki DP grubunun teklifi üzerine DP çoğunluğunun oylarıyla oluşturulan tahkikat encümeninin kuruluşunun amacı ve şekli ile yetki alanı gibi görevinin sona erdirme zamanı da encümen üyelerinin değil iktidar partisi liderinin vereceği karara bağlıydı. Bu durum tabii anayasal açıdan da demokratik kurallar açısından da gelenekler açısından da kabul edilir bir durum değildi. Zaten 1960'ın Nisan ve Mayıs ayındaki olaylar o yüzden çıkmıştı. Fakat ülkedeki gerginliğin zirve noktasına çıkmakta olduğu 25 Mayıs günü kimsenin aklına artık o durumun hukuki ve demokratik boyutlarını tartışmak gelmiyordu. Sağduyu sahibi herkesin aklına o çok tehlikeli fiili gidişin durdurulması geliyordu. Yani tahkikat encümeninin görev süresi bitti gibi gerginliğin tırmanmasını azaltabilecek bir sözün kimden gelirse gelsin ve nasıl olacaksa olsun gerçekleşmesini dilemek gerekiyordu. Son olarak bu sayfada Hürriyet'in 19 Nisan 1960 tarihli nüshası var. Başlık şöyle: "Tahkik encümeni siyasi faaliyeti durdurdu." Onun altında "Dün mecliste kurulan 15 kişilik encümen gece 3 tebliğ neşretti." Onun da altında tahkikatın seyri ile alakalı olan bütün haber, resim ve beyanların da neşri yasak. Fotoğrafın altındaki yazı da şöyle: 19 Nisan 1960 tarihli Hürriyet, manşette encümenin kuruluşu var, aldığı kararlar da var. Ama o önergenin DP'lilerin çoğunluk oylarıyla kabul edildiği 18 Nisan günü meclis oturumunda yapılan görüşmeler yok. Çünkü encümen anayasaya açıkça aykırı olduğu halde o görüşmelerin yayınlanmasına da yasak koymuş. 15. ayrımın sonu. Sayfa 165.